SNS 라디오를
Mehmet Abdullah Demircioğlu, Azerbaycan'dan Bakü'den selamlar. Makbule Tam Yürek, hoş geldiniz. Antalya'dan sevgiler. Bu gece kayınvalidemle dinliyoruz sizi. Sevdiceğime selam olsun. Sıradaki parçada bizden gelsin. İyi geceler, iyi yayınlar demiş. Ebru Elmas, İzmir'den iyi geceler. İstanbul'da sevgilim Tahsin'le sizleri dinliyoruz. Gönül hikayem seninle başladı. Seni çok seviyorum demiş. Meliş Kılıç, Melis olabilir mi acaba? Polatlı yolculuğumuzda sizleri dinliyoruz. Bir umuttan bir umuda gittik bugün. Tüm şarkılar Onur ve Miliha'ya gelsin demiş. Emre Göncü, iyi yayınlar. 20 yıllık mutlu bir evliliğim var. Darısı en kısa zamanda Yeşim Akıncı'ya gülücük yapmış. Bence mutlu bir evliliğin yolu eşine onun hep özel olduğunu hissettirmekten geçiyor demiş. Doğrudur. Demişler kolay gelsin sevgili Kalus abim, değerli Yeşim Akıncı, değerli Ümit Sanla ve değerli ekibinize sonsuz selamlar olsun. Tüm İslam aleminin Miraç kandilini kutluyorum, dualarda buluşalım inşallah, nice nice kandillere inşallah, mutlu hafta ortaları, mutlu yayınlar demiş. Ve sıradaki konuğum Ümit Sanla. Ümit hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ümit, seni tanımayanlar için bir kendini tanıtabilir misin?
Eyvallah. Öncelikle bütün dinleyenlerimizin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Esenlikler diliyorum. Bütün hayır dualarının kabul olmasını diliyorum. İsmim Ümit Sanlav. 1992 yılından beri medya sektöründe yer alan birisiyim. Medya sektörünün her kademesinde yer aldım. Kameramanlıktan başlayıp yapımcılık yönetmenliğe kadar her kademesinde yer almış bulunduk. Son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde basından sorumlu rektör danışmanlığı. Özel bir kolejde yine kurumsal iletişim direktörlüğü, bir holdingde kurumsal iletişim direktörlüğü yaptık. Şu anda özel bir üniversite değil, bir vakıf üniversitesinde kurumsal iletişim direktörlüğü yapmaktayım. Sosyal Medya Savaşları isimli bir kitap yazdık. Sosyal medya, daha doğrusu şöyle, aslında bu kendi özgeçmişimi neden birazcık uzadıya anlattım derseniz, normalde benim işim medya iletişim, medya ve PR, medya ve halkla ilişkiler, kurumsal iletişim. Normalde çalışma alanlarımız bunlar. Fakat ve sosyal medya benim işimin aslında %20'sini falan teşkil ediyor. Fakat bu kadar gündemde, bu kadar güncel ve bu kadar elzem bir konu olduğu için sürekli bu sosyal medyacı kimliğimizle birazcık ön plana çıkmış olduk. Sosyal Medya Savaşları isimli bir kitap yazmak nasip oldu. Sosyal medyanın boş işler gibi görüldüğü dönemde, çoluk çocuk işi gibi görüldüğü dönemde, çok ciddiye alınmadığı bir dönemde aslında ne kadar gerekli, ne kadar elzem, ne kadar önemli, ne kadar önemli ve ne kadar elzem bir mecra olduğunu ifade eden bir kitap oldu. Bu sosyal medyaya neler yapılabileceğini ifade ettik. Nasıl fırsatlar yaratacağını ve zararlı kullanıldığı da ne gibi dezavantajlar doğuracağını ifade etmiş olduk.
Ne kadar oldu kitabın çıkalı?
Benim kitabım çıkalı 2014 sonu 2015 başı gibi çıktı. Tam tarihini hatırlamıyorum da o civarda. Hı-hı. Dediğim gibi asıl özelliği sosyal medyanın çok ciddiye alınmadığı bir dönemde aslında ne kadar ciddi bir mecra olduğunu ifade eden bir kitap olması ve bu alanda Türkiye'de yazılmış ilk kitap olması.
Hı-hı. Peki seni ben bu yaptığın işlerden çok aslında bir eğitim platformunda tanıdım. Bir konuşmacıydım ben bir yerde. Ve sonra seni araştırdığımda gördüm ki sen 7/24 zaten bir yerlerde ya eğitim veriyorsun ya konuşma yapıyorsun. Hangi ara sen işe gidiyorsun bilmiyorum Ümit. bu eğitimlerden ben bazı sorular çıkardım. Dinleyenlerimizin de faydalanabileceğini düşündüğüm. Ama öncelikle senden bir şarkı dinlemek istiyoruz biz.
Senden derken
evet, sorular karıştı. Evet, neyse, Ümit şarkı söylemiyor. Ümit, sosyal medyayı ve interneti bilinçli kullanmak nasıl olur? İlk sorum sana.
Sosyal medya sınırsız ve sonsuz faydalarına rağmen yanlış kullanıldığında çok büyük dezavantajları olabilecek bir mecra. Öncelikle sosyal medyayı anlamak lazım, çok iyi tanımak lazım. Sosyal medyayı iyi tanımıyoruz. Temel sıkıntımız bizim bu. Bir de az önce söylediğim bir cümleye atfen bir giriş yapmış olayım. Sürekli programlara, eğitimlere vesairelere gidiyoruz dedin ya. Bunların %99'u gönüllü programlar. Gönüllü olarak sosyal sorumluluk niteliğinde olan programlar. Çünkü sosyal medya gerçekten çok ciddi bir mecra ve genelde yanlış kullanılan bir mecra.
Ve daha çok gençlere eğitim veriyorsun değil mi gönüllü olarak?
Kesinlikle çocuklara, gençlere özellikle, yani yaklaşık 14 ve 18 yaş arasındaki gençlere gerçekte ne olduğunu anlatılması gereken bir mecra. Çünkü dediğim gibi sınırsız ve sonsuz fayda, ya, bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Büyük bir nimet. Bundan uzak kalmamız mümkün değil ve çok büyük yanlış olur. Fakat bundan uzak kalmazken yanlış kullanıldığında da çok büyük zararlarını görebileceğimiz bir mecra. İsterseniz programın ilerleyen dakikalarında güvenlik tedbirlerinden de biraz hızlıca bahsetmiş oluruz. Sosyal medyayı anlamak çok önemli demiştim. Sosyal medyanın ne olduğunu bilmek önemli. Sosyal medyanın tanımı aslında zamandan ve mekandan bağımsız, interaktif iletişime açık ve içinde gerçek bilgiler barındıran medya türüne sosyal medya diyoruz. İlk sosyal medya örneği 1968 yılında BBS isimli bir yazılımla yapıldı ki seninle program yapmanın benim için en güzel tarafı şu: İnterneti bilen, teknolojiyi bilen, yazılım bilen birisiyle sohbet etmek çok keyifli olacaktır bir kere. Kesinlikle. İlerleyen dakikalarda onu da farkındayım. BBS isimli bir yazılımla ilk sosyal medya örneği ortaya çıktı. Bundan tam 11 sene sonra bu www diye bildiğimiz, adlandırdığımız ilk web sitesi ortaya çıktı. Ben hızlıca geçip yakın tarihimize geleyim. Yaşı bana yakın olanlar belki bilirler. Mırç ve ICQ programları vardı eskiden, hatırlar mısın?
Oink oink diye bir ses
geliyor. Aynen öyle. Mırç'ta insanlar birbirlerini tamamen nickname'lerle tanırlardı. Evet. ICQ'da
takma
da takma isimlerle. Evet, ICQ'da da ICQ numaralarını bilenler insanlar artık telefon yavaş gibi yavaş tanırlardı birbirini. Aynen öyle. Telefondan çok daha uzun bir numaradır. Ama o kadar aşina olduğu için insan birbirini genelde oradan tanıyabilirlerdi. Bunlar internetin tamamen sanal olduğu dönemlerdi. Hiçbir gerçeklik yoktu. Yani kendimiz hakkında istediğimiz gibi atardık, tutardık, resmi yok, bir şey yok, bilmem ne yok. Ne bileyim, mesela burada geceye bir not da aslında düşmüş olalım. Sabahattin Ali'den bir söz söyleyeyim ben burada. Ben dünyada bu kadar güzel gülen, güldüğü zaman bu kadar güzel olan insan görmedim diyor ya. Çok rahat ben kendimi bu şekilde ifade edebilirdim ve insanlar beni öyle zannedebilirlerdi. Sen beni tanıyorsun aslında, öyle olmadı
yani,
biliyorsun.
Yani güzel gülüyor ama biraz saç bölümü eksik. Yani evet, afişten evet, de görebilirsiniz Ümit'in.
Evet, saçı evet, yok. Eyvallah. sık sık güleceğim o zaman, kafama dikkat kaymasın diye. Anladım ben. Ben mesajı aldım dostum. Yakın tarihimize geldiğimiz zaman LinkedIn, Facebook ve Twitter'la beraber tamamen sanal olan internet sosyalleşmeye başladı. Yani hani sosyal medyayı kullandığımız zaman sosyalleştiğimizi zannediyoruz ya. Aslında tamamen ters bir algı var burada. Tamamen sanal olan internet sosyalleşiyor. Bizim ona gerçek bilgilerimizi girmemizle beraber. Cep telefonumuzu veriyoruz. Gerçek resimlerimizi yüklüyoruz. Fotoğraflarımızı, sabah yediğimizi, içtiğimizi, akşam yattığımızı, şu an ben gecenin birinde burada yayında olduğumu ifade etmiş oluyorum oradan. Sizler de bunu deklare ediyorsunuz. Tamamen sanal olan internet sosyalleşiyor. İnsan sosyalleşmiyor. Sosyal medya tamamen bir araçtır. Sosyalleşmek için bir iletişim aracıdır. Bunu çok iyi anlamamız lazım önce sosyal medyada. Doğru kullanmak için, mutlu olmak için.
Ya zaten parmak izimizden yüzümüze kadar her şeyimizi verdik. Ama ben önce bir şarkı çalmak istiyorum. Sonra sana sıradaki soruyu soracağım. Canım arkadaşım Soner Arıca'dan Birlikte Yanarız geliyor.
Dünkü gibi anlamıyorsun neden sustum, gözlerinden kaçıp durdum kuytuyu. Hak diyorsun bana, gel benimle ak. Yapamam bile bile bu hikayenin sonunu. Bu akış yaralar, inan bizi. Sen ya da ben ya da birlikte yanarız. Yapar mı insan hiç bile bile? Atar mı sevdiğini sönmez ateşe? Thank you.
kaybol diyorsun aşkın içinde. Kaygım senden değil, seni sevdiğimden. Geldikçe sen benim gitmem geriye.
Şarkı listesini de Ümit'e verdim. Artık soruları ben soracağım. Ümit cevabı verecek. Arada şarkıya girecek. Şarkıdan dönüşte sizi karşılayacak. Kendi sorusunu soracak. O zaman ben haftaya görüşürüm. Ümit, dünyada sosyal medya kullanımı ne durumda? Bizde bir de ne durumda?
Bahsedelim. Aslında bununla ilgili çok çarpıcı veriler var biliyorsunuz.
Yalnız Ümit bilgisayarıyla gelmiş. Ben de şok burada.
Abi niye ifşa ediyorsun ki? Onu çaktırmadan bakacaktım.
Gördüm.
Nasılsa radyo dedin, televizyon
geldi
değil dedin.
Geldi buraya masanın önüne açtı bilgisayarını. Dedim hayırdır? Dedi ki buradan verileri okuyacağım. Buyurun.
Üstadım şöyle. Dünyaca bir araştırma yapılıyor. VR Social diye bir firma var. Veriler rakamları
VR
olduğu için.
VR bildiğimiz VR mı?
VR Social ha? Evet. Onun verilerini okuyacağım için tamam. Çok tesadüfe kalmasın diye tamam. Bütün rakamların aklımda kalması mümkün değil. O yüzden bilgisayardan okuyacağım. Mesela dünyanın 846 özür dilerim. Dünya nüfusu 7 milyar 676 milyon ve bunun 5 milyar 112 milyonu cep telefonu kullanıcısı. Bunun %45'i yani dünya nüfusunun %45'i 3 milyar 484 milyonu sosyal medya kullanıcısı. Bu arada yani dünyanın aktif. 56 milyon %56'sı büyük şehirlerde yaşıyor. Yani internet ulaşan yerlerden bahsediyorum. %56'sı internet ulaştığı yerlerde ve bunun %45'i aktif sosyal medya kullanıcısı. Avrupa'da bu durum biraz daha ileri. 846 milyon Avrupa nüfusunun 1 milyar 101 milyonu cep telefonu kullanıcısı. Yani dünyanın %130'u cep telefonu kullanıyor. Bu da ne demek? %30'luk gibi bir kitle, bir kesim. İkinci bir cep telefonu hattı almış. İkinci cep telefonunu kullanıyor. Ve aynı şekilde Avrupa'nın %55'i de sosyal medya kullanıcısı. Şimdi şurada garip bir verimiz var. Bütün dünyada 2014'ten 2019'a kadar VR Social internet kullanımını ele almış, anlatmış bize. Bu sene 2018'de 2019'un başındaki süreç içinde %1.7 dünyada internet kullanımında azalma var.
Neden?
Geleceğim. Şöyle internet ve yapay zeka şu an bir çılgınlık boyutunu almış durumda. İnsanlar az önce Yeşim Hanım'la da bahsettiniz. Sosyal medya bağımlılığı ufaktan bir girer gibi yaptınız. Sosyal medya bağımlılığı günlük hayatımızı çok etkilemeye başladı. Kendi asıl odaklanmamız gereken ana işimizden, ana konumuzdan bizi uzak tutmaya başladı. Okumuyoruz,
abi ben
araştırmıyoruz,
bir şey
gezmiyoruz.
Yani, sabah evden çıkarken akıllı telefonumu açıyorum. Şaka değil. Hava durumuna bakacağım ki ona göre giyineyim diye.
Evet.
Yani hadi camı niye açmadığımı da geçtik. Sonra bakıyorum sosyal medyaya girmişim. Iğır zır 2-3 dakika geçmiş. Hadi diyorum üstümü giyineyim. Telefonu koyuyorum. İçeri gidiyorum. Diyorum ki hava durumuna bakmadım.
Gençlik Spor Bakanlığı'nın Gençlik Spor benden ziyade ben onunla da ilgilenen bir veri aktarayım size. Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırma var. Her 10 gençten 9 tanesi uyanır uyanmaz daha elini yüzünü yıkamadan gözünü açtan başucundaki cep telefonuna uzanıyor. Etkileşimlerini, bildirimlerini kontrol ediyor. Evet. Çok ciddi bir rakam.
Gençler dediğin o zaman ben orta yaşlı olarak ben de öyleyim yani maalesef.
Abi çaktırma diyorum ya burası şimdi radyo olduğu için ufak tefek birbirimizi idare ederdik biz.
Evet.
Eyvallah. Evet. Bütün dünyada bu anlamda bir bilinçlenme var ya %1.7 internet kullanımında düşüş var. Peki bizde durum ne? Ha bu arada bir veri daha ben size vereyim. Türkiye'nin %63'ü internet erişimi var. Yani %63'ümüzün internet erişimi var. Fakat buna rağmen Türkiye Instagram kullanımında dünyada birinci. 2018 yılında biz ikinciydik. Bu sene 2019 yılında birinci olan İsviçre'ydi. Biz ikinciydik. Bu sene 2019 yılında biz birinciyiz.
Bu nüfusun yüzdesi olarak mı hesaplıyorlar acaba?
Yok, Instagram kullanımında en fazla yüksek olan ülke. En çok biz kullanıyoruz Instagram'ı.
Çok mu meraklıyız hava atmaya?
Hava atmaya çok meraklıyız. Ya da boş işlerle uğraşmaya mı çok meraklıyız? Bakın dünyada Facebook kullanıcısı 2 milyar 271 milyon. Yani 2 milyar 271 milyon vatandaşı olan bir ülke düşün. Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, değil mi? Nüfusu 1 milyon 382 binde 1.500'ü bulmuştur bu sene.
1,5 milyar.
Evet, 1,5 milyardır. 1,5 milyar nüfusu var Çin'in. Fakat eğer Facebook bir ülke olsaydı Mark Zuckerberg'ın 2 milyar 271 milyonluk bir nüfusu olan bir devlet başkanı olacaktı. Ve aynı anda herkese ulaşabilme imkanına sahip. Bu nasıl bir güçtür düşünebiliyor musunuz?
Evet.
Ya bir tek tıkla hepimize aynı anda ulaşıyor. Bütün verilerimiz onda, yüz tanımlamalarımız onda. Her şey bunun elinde. Facebook'tan sonra dünyada YouTube geliyor. Ondan sonra Instagram geliyor. Bizde birinci sırada en fazla kullanılan YouTube, ondan sonra Instagram. Sadece bakıyoruz biz. Facebook'taki yazıya bile tahammülümüz yok. Bakın Twitter bu sosyal medya mecraları ilk açıldığında birinci sırada Facebook'ta, ikinci Twitter'da hatırlarsın.
Evet.
Twitter şu an dünya sıralamasında 8. durumda. Gitgide aşağıya düşüyor. Geçen sene 328 bindi kullanıcı sayısı.
Biraz daha
bu sene 326 bine düştü.
Siyasi bir platform gibi mi olmaya başladı?
Siyasi bir platform gibi de oluyor. Bir de gerçekliğini de çok fazla kaybetti. İnovasyon da yapmadı. Resme dayalı değil, yazıya dayalı olması da en büyük dezavantajı oldu. Onu diyecektim zaten. Okuma alışkanlıklarımız artık o kadar azalıyor ki bu sosyal medya bizi o kadar bazı alışkanlıklarımızı köreltiyor ki eskiden kitap okuma dendiği zaman boş zamanlarında ne yapıyorsun dendiği zaman daha doğrusu kitap okuyorum diyenlere kızardık, üzülürdük. Ya kitap okumak boş zamanların işi değil, özel zaman ayrılması gereken, özel bir meşgale için zaman ayrılması gereken bir olaydır derdik. Şimdi bunu geçtik, boş zaman ya yani kitap okumayı geçtik, boş zamanlarımızı da geçtik. Twitter'daki 240-280 karaktere bile tahammülümüz yok. Sadece YouTube, Instagram gibi fotoğraflara bakıp bakıp geçiyoruz. Bu da acı bir gerçek olarak
abi,
gözümüzün önünde.
Kulaklığımdan 6 dakika diyorlar. Şuradan bir şarkı anons edersen sevinirim ben.
Abi ben Uğur Batı'dan istiyorum. Deniz üstü köpürür.
Uğur Batı
olmaz
yok bizde.
Peki. O zaman beni benden alırsan Deniz Seki'den isteyelim.
Teşekkür.
Başımda olsan da bir adım bile atmam. Kadrimi, kıymetimi, sana olan sevgimi bilmedin, bileceğin yok. Yalancı dostlarından, el alemin lafından geçmedin, geçeceğin yok. Oysa aşk denen rüya sana yeter. Kahrını çekti bensiz aşkın.
Ümit, sıradaki soruyu soruyorum. Hazır mısın?
Hem de nasıl.
Peki. Dijital dünyada bağımlılık türleri nelerdir?
Dijital dünyada nasıl bağımlılık türleri. Vallahi fena çalışmışsın abi.
Evet. Buyur.
Şöyle yapalım aslında, seyircilerimiz, dinleyicilerimizle birlikte.
Radyoyu seyredenler de tabii.
Aslında evet, siz neden sosyal medya mecralarından canlı yayın yapmıyorsunuz abi?
Abi görüntülü. Ben canlı yayın yaparsam.
Yani sırf beni yalancı çıkartmamak için
yok,
yapabilirsiniz aslında.
Ben canlı
aslında.
Yayın yaparsam radyodan kimse bizi dinlemez.
Eyvallah, eyvallah. Dinleyicilerimizle birlikte aslında bir test yapalım.
Yapalım.
Kendilerini bir denesinler. Ben tamam. Sosyal medya bağımlısı mıyım, değil miyim? Öncelikle bağımlılığın ne olduğunu bir anlayalım. Yani günlük yaptığımız işten, günlük odaklanmamız gereken durumdan, bizi uzaklaştıran işlerden bizi uzaklaştıran bir durum varsa o tehlikeli boyutlara gidiyordur sosyal medya kullanımı. Evet. Buna önlem almak lazım. Bunun ne sakıncası var? Bilgiyi üretmek yerine tüketiyoruz. Bu çok ciddi bir handikap. Bilgiye çok rahat ulaşıyoruz. İstediğimiz bilgiye anında ulaşıyoruz. Fakat öğrenmiyoruz. Öğrenme ihtiyacı bile hissetmiyoruz. Çünkü hazır bilgi düşünmeye engel. Bilgiye hazır konduğumuz zaman çok fazla düşünmüyoruz.
Ama eskiden ansiklopedide öyleydi.
Ama ansiklopediyi açtığımız zaman arıyorduk, buluyorduk,
okuyorduk, yavaş yavaş.
Kurcalıyorduk, arıyorduk. Ararken çok güzel bilgilere ulaşıyorduk. Tümden gelim yapıyorduk, tüme varım yapıyorduk. Hı. Kütüphanelere gidiyorduk, hocalarımızla danışıyorduk. Biz A'yı sorduğumuz zaman, hoca bize A, daha doğrusu C'yi sorduğumuz zaman hoca A ve B'den geliyordu. Farkında olmadan bir takım şeyler de öğreniyorduk. Hı. Şimdi anında ulaşıyoruz bilgiye ve sadece ihtiyacımız olan bilgiyi alıp oradan almıyoruz bile. Copy paste yapıp üzerinden yürüyoruz. Bu ciddi anlamda düşünmeye engel olan bir durum. Uyarı bağımlıları var. Her tweet, paylaşım veya yorumda telefonuna bakmadan yapamama ve yaptığı işi bırakıp bununla ilgilenmeden duramayan insanların durumu.
Ha, uyarı bağımlısı.
Uyarı bağımlısı.
Ama bu telefona... Twitter için değil, bütün sosyal medya mecraları
tabii,
için.
Tabii tabii, hepsi. Aha. Hepsi için geçerli.
O zaman şeyi uyarıları normalde açık bırakıyorsak yandık zaten. Değil mi?
Açık bırakıyorsak haber yazıyoruzdur. Kendi işim adına söyleyeyim. Ya da yaptığınız şu an bir senaryo çalışıyorsunuzdur. Hmm. Telefonunuza bir uyarı geldiği zaman kendi senaryo çalışmanızı bırakıp da bu uyarı neymiş diye oraya atlıyorsak sıkıntılı bir durum var. Hmm. Dediğim gibi dinleyicilerimize bu konuda birazcık kendilerini test etsinler. Bağımlı olup olmadıklarını anlamaları anlamında. Bunun ne sakıncası var? Sosyal medyada olan biteni sürekli anında takip etme dürtüsü odaklanması gereken asıl konudan uzaklaştırıyor bizleri. Bunun da sakıncası var. Kontrol bağımlıları var. İşteyken, çalışırken, yolculuk ederken, yürürken, otururken, yani nerede ne yaparsak yapalım, paylaşımlarımızın etkileşimlerini kontrol edemeden duramama.
Kaç beğeni aldı?
Kaç beğeni aldın? Bana yorum yapan var mı? Yorum yaptıysa hemen ona cevap vereyim. Benim şu an
hanım yorum yazdı mı?
Paylaşımım nasıl gidiyor? Paylaşımım nasıl gidiyor? Hit olmuş muyum efendim? TT olmuş muyum vesaire.
Öne çıkanlara düşmüş.
Keşfete düşmüş müyüm? Öne çıkanlara düşmüş müyüm gibi. Bunlar kontrol bağımları. Bunların şu sakıncası var. Mesela aile içinde ya da arkadaş ortamında çok fazla görmüşsünüzdür. Sürekli kafalar böyle. Yani karşılıklı oturan insanlar, gençler bile, adam aşık, sevgilisi karşı karşıya oturuyor.
WhatsApp'tan yazıyor.
Evet, neredeyse onu bile WhatsApp'tan yazacak. Bunun da bu sakıncası var. Bir de yaşamaktansa görmeyi tercih edenler, göstermeyi daha doğrusu tercih edenlerin düştüğü bir durum var. Benim bu konuda daha önce yaşadığım bir örnek var. Mesela Florya tarafında akvaryum var. Orada bir tane büyük havuz var.
Aman abi, tribün markayı gibi. Söylemeyelim.
Marka söylemiyorum. Evet. Orada tribünde oturmuşum, bir tane büyük dev bir köpek balığı var. Onun geçmesini bekliyoruz hep beraber.
Uzaktan muhtemelen köpek balığı da senin geçmeni bekliyor orada.
Ben oturuyorum orada, ben geçmiyorum.
Bir geçse diyor,
o bana kendini göstermenin fırsatını arıyor olabilir o an. Oturuyorum, geldi, şöyle önüme doğru yaklaştı, tam böyle bakacağım, bütün millet ayağa kalktı, çak çak çak, fotoğraflar, telefonlar, bilmem. Ya bir o anın, yani şu gözümüzün, Allah'ın yarattığı şu gözün bize yaşatacağı keyfi, o 5.5 inç ya da hadi en fazla 6-6.5 inç olsun, o ekranı, güzelliği bize yaşatamıyor. Hmm. Bir anlık bir şey ve onun zevkini yaşamıyoruz. Görmüyoruz, incelemiyoruz. O anı yaşamaktansa paylaşma telaşını düşünüyoruz. Bir, kendi yaşam kalitemizi düşürüyoruz. İkincisi, önümde o kadar insan hep beraber ayağa kalkınca ben de o köpek balığını göreceğim yerde önümdekilerin mabadını görmek zorunda kaldım. Başkalarının da yaşam kalitesini düşürüyorlar. Hmm. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Check-in bağımlıları var. Önünden geçtiği her yerde check-in yapıp ben şuradayım, ben buradayım diye.
Gerçekte oraya girmemiş olsa bile.
Girmemiş olsa bile yapan var, girenler de var. Bu da yani anı tadını çıkartmaktansa paylaşma telaşına düşüp o anın zevkinden uzaklaştıran bir unsur. Bu check-in yapmanın aslında isterseniz daha ileride girelim buna. Güvenlik anlamında çok ciddi sıkıntıları var. Örneğin dışarıda bir yerde check-in yapıyorsanız mesela fotoğraf paylaşmışsınızdır. Ailece şu an ben
bilmem nerede dönercide yemek yiyoruz.
Dönercide yemek yiyorum ya da şey tatillerde çok var yani Alanya bilmem ne otelde şu an tatildeyim diye ailece resminizi koyuyorsunuz. Şöyle eğer profiliniz herkese açıksa şöyle biraz sayfasında aşağı doğru indiğiniz zaman mutlaka konum bilgilerini gönderen ya da evinin yerini ifade eden belli eden bir paylaşım mutlaka vardır. İşte evim güzel evim falan tarzı genelde bu tür paylaşımlar yapılır.
Evim soyulan evim oluyor ondan sonra.
Aynen öyle. Evim soyulan evim diyor. Ya anahtara falan gerek yok. Çilingire gerek yok. Al baltayı vura vura gir. Evimde hiç kimse yok.
Gene içeriden bir şarkı istediler. Hatta iki şarkı anons edebilirsen sevinirim Ümit.
Yani bu kadar şey anlatıyoruz ama olmamış mı diyeceğim. Yani Yeşim Hanım böyle bağlantılar kurdu ya böyle acemice bir kurguyla olmamış mı diyeyim.
Niye? Bizim bir elma arası
Edis'ten,
var çünkü.
Edis'ten olmamış mı diyelim. Sonra Edis'i tek başına bırakmayıp bir de Sertab Erener'den tek başına diyelim.
Hadi bakalım. TRT FM.
Senin bir tek sözüne ya. döner miyiz yine eski günlere?
Sosyal medyadan soru sorabiliyorlar mı sana?
Sorarlar.
Peki. Evet. Demişler ki...
Nasılsa işime geleni cevaplayacağım.
Demişler ki Ümit abi sence bir gün robotlar... Ne demişler? Yazmışsın bir dakika. Sence robotlar filmlerde olduğu gibi insanların sonunu getirir mi?
Çok güzel bir soru. İnsanların sonunu getirmez diye ümit ediyorum ama o robotu yapan insanlar acaba kimin lafıydı? Dünyaca ünlü fizikçinin lafıydı. İsmi şu an gelmiyor aklıma. Bir gün insanlar yanlış bir düğmeye basıp da eğer dünyayı patlatmazlarsa olabileceğini fütürist bir yaklaşım yapmıştı. Böyle bir riskimiz var her zaman. Robotlarla ilgili ya da yapay zeka ile ilgili şöyle bir durum var. Fiziki anlamda fiziken yapılacak bütün işleri, birçok işi robotların yapacağı aşikar bundan sonra.
Bak biri de ne sormuş? Hatta, şu anda ona cevap veriyorsun. Demiş ki yapay zeka ve robotlar bir gün insanları işsiz bırakacak mı?
İkisi zaten bir önceki soruyla hemen hemen aynı şey. İnsanlar
yok,
bir gün hepsi işsiz kaldığı zaman dünya yok olmaya doğru gidecek.
Evet. Bırakacak
robotların,
mı?
Robotların insanların fiziki güçlerle yaptığı işleri elinden alacağı aşikar. Ama bu alanda şöyle bir şey var. Meslek alanları değişecek. İnsanlar bu değişime ayak uydurabilenler. Güzel yaşayacak, güzel şeyler yapacaklar.
Yani bizim robotların değişime, yapamayacağı bizim, işler
bizim,
mi?
Bizim bu değişime ayak uydurmamız lazım. Bakın mesela robotlara şu an her türlü dediğim gibi fiziken yapılabilecek işlemleri yapabiliyorlar. Robotlara her türlü mühendislik bilgileri, mühendisliğin parametreleri yüklenebiliyor. Mesela hukukun parametreleri yüklenebiliyor. Çeşitli bilimlerin parametreleri yüklenirken, fakat sosyal bilimler yüklenemiyor. Şöyle, mesela siz robota ya da yapay zekaya basireti yükleyemezsiniz, vicdanı yükleyemezsiniz. Öngörüyü yükleyemezsiniz, empatinin parametresini yükleyemezsiniz. Dolayısıyla sosyal bilimler bu alanda çok önem kazanacak ve mühendislik alanlarında dahi insanın yerini alacak robotlar, sosyal bilimlerde insanın yerini alamayacaklar. Bu anlamda sosyal bilimler çok fazla önem kazanacak ilerleyen dönemde. Bir kere gençleri bu anlamda bir uyandırmış olalım diyelim amiyane bir tabirle. Sanatta da yani sanatın parametreleri de değişken. Yani yükleyebildiğiniz kısım var ama insanın içinden gelen bir şey olmayacak. Yani burada asıl mesele şu. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin 2015 yılı raporu var. Her yerde çok sıkça söylenen bir şey ama bugün ilk öğretim ve orta öğretim yılı okullarında derecesinde okuyan çocukların %65'i henüz bugün var olmayan mesleklerde çalışacak diye bir öngörüsü var.
Onu da soru olarak ben yazmışım.
%100 doğru olan bir öngörüdür bu. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Değişen mesleklere adapte olup ona göre kendimizi yetiştirmemiz lazım. Genç nesilleri ona göre ilerletmemiz lazım. Bundan çok kısa bir süre önce, atıyorum bundan 15 sene önce, dijital marketing diye bir kavram yoktu. Ben büyüyünce dijital marketingçi olacağım ya da sosyal medya uzmanı olacağım.
Git markete çalış evladım derler.
Evet evet, markette dijital saat mi satacağım falan evet. Denirdi herhalde. Değişen mesleklere gençlerin adapte olmaları lazım. Geleceği görmeleri lazım. Burada şöyle bir şey var. Gelecek bilimi diye bir bilim olması lazım. Yani futurizm diye bir akım var. Futurist düşünenler var. Ama bunun bence sosyal bilimlerle desteklenen bir bilim dalı olması lazım. Geleceği artık net olarak görmek gerektiğini düşünüyorum.
Abi futurizm dediğin de ben bakıyorum konuşma yapanlara. Yani bir kitap i̇şte okuyan değil, değil. Kalkıyor.
%100 haklısınız.
Herkes futurist mesela. Herkes çok gelecek güzel. Bilimci.
Evet, evet. Evet. Yani geleceği gördüğünü düşünen. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin bu raporunu gören kendini futurist ilan ediyor. Evet. Ya da teknolojiyle biraz ilgilenen insanlar, teknolojiyle haşır neşir olan var. Değerli insanlar da var işlerinde ama biraz teknolojiyle haşır neşir oldukları zaman kendini futurist olarak adlandırıyorlar. Fakat fütürizmin bir bilim dalı olması lazım. Sosyal bilimlerle de desteklenen, mühendislikle de desteklenen, ikisinin biraz yani disiplinler arası bir anlayışla yürüyen bir bilim dalı olması gerekiyor.
Üniversitelerde hala bununla ilgili bir ders yok herhalde, değil mi?
Üniversitelerde doğru dürüst sosyal medya okuryazarlığı ya da dijital medya okuryazarlığı dersi bile yok daha.
Peki şey planlanıyor mu bu dersler?
Olması için uğraşıyoruz. Her yerde sesimizi çıkartmaya çalışıyoruz. Okullara gittiğimiz zaman ben şahsen bütün paylaşımları yazarken dijital medya okuryazarlığı hashtag ile bunu paylaşıyorum. İlgililerin eline gitmesi için. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir takım çalışmaları olduğunu duyuyorum. Mesela önümüzdeki günlere daha yeni bir müfredat yazılıyormuş. Önümüzdeki yıllarda hayata geçecek. Sabahtan öğlene kadar pratik bilgi, öğleden teorik bilgi. Öğleden sonra atölyeler, pratik oyunlara dair, oyunlaştırmaya dair bir takım çalışmaların oldu. Daha 21. yüzyıl becerilerini öne çıkaran bir müfredat yazıldığını duydum.
Ümit, şimdi biz konuşuyoruz. Hani böyle korku filmlerinde arkadan bir ses gelir ya diye bir şey söyler. Kulaklığa bizim teknik yönetmen arkadan fısıldıyor.
Evet.
Ondan sonra...
Ama onun sesi çok güzeldi. Ben içeride duydum.
Sesi
ya.
Güzel.
Hiç korku
evet.
filmi gibi.
Evet. Bir şarkı anons edeceğim ama öncelikle radyo başında bu... Radyo başında değil yani görevleri başında bu yayınımızı kesintisiz yapmamızı sağlayan ekip arkadaşlarımıza da teşekkürü bir borç bildiğimizi buradan söylemek istiyorum. Yaşar'dan yani Yaşar Günaç Gün'den yine Yeniden'i dinliyoruz.
TRT FM. Dinmedi hala
Sevdiğim konu, konuk, bilgili konuk. Ümit'e soruyorsun bir şey, maşallah bülbül gibi anlatıyor. Ümit, bu güvenli internet kullanımı diye bir şey var. Neye göre güvenli? Yani kimi güvenli kullanacak? Biz mi, veliler mi, çocuklar mı?
Bir şeyin bir daha ben tekrar altını çizmek istedim bu güvenli kullanım dediğimiz zaman. Burada sosyal medya ile ilgili hani sosyal medya bağımlılığından bahsettik, olumsuz yanlarından bahsettik ama genelde bu gibi programlarda işte sosyal medyanın kitabını yazmış adamsın, sosyal medyayı kötülüyorsun gibi bazı eleştiriler alabiliyorum. Sosyal medyanın sınırsız ve sonsuz faydalarına rağmen zararlı kullanıldığında başımıza gelebilecek tehlikelerden bahsetmek ve özellikle gençleri bu konuda uyarmak bütün niyetimiz, gayemiz. Az önce bahsettiğiniz güvenli internet kullanımı da bu anlamda bir uyarı vazifemizi yapmış olalım diye düşünüyorum. Az önce sorduğunuz bir soru vardı. O da bir tamamlayayım. Asıl püf noktası yarım kaldı. Dünyada internet kullanımını sordunuz ya. Dünyada sosyal medya kullanımı, özür diliyorum. Sosyal medyayı dünyada en az kullanan ülke teknolojinin mucidi olarak bildiğimiz Japonya. Bakın dünyanın büyüyen ekonomilerini düşünün. İşte Japonya, Güney Kore, Almanya gibi ülkeler, sanayi ülkeleri. Bunlar dünyada, Japonya özellikle geçen sene günde 38 dakika sosyal medya kullanımı vardı. Bu sene günde 36 dakikaya düşmüş.
Çin'in kendi sosyal medyasını kullanmasına ne diyorsun?
çok akıllıca bir hareket diyorum. Olması gereken bir şey diyorum. Bakın az önce bir Mark Zuckerberg örneği verdim. 2 milyar 271 milyon gibi bir nüfusa sahip bir mecra. Biz de mutlaka bu anlamda çalışmamız lazım. Hani başımıza bir sürü musibetler geliyor. Atatürk'e saldırılar yapıyor. Peygamber Efendimiz'e saldırılar yapılıyor. Sosyal medya mecralarının yönetimi, kontrolü bizde olmadığı için bunların önünü hiçbir şekilde alamıyoruz. Milli güvenliğimiz riske atılıyor. Devletimizle ilgili olumlu olumsuz bir dünya küresel anlamda algı operasyonları yapılıyor. Terör örgütleri bunları kullanıyor ve bunları biz kontrol edemiyoruz. Biz teknolojiyi hem kişisel güvenlik anlamında hem ulusal güvenlik anlamında bu teknolojiyi tüketen ülke olmaktan, üreten ülke olmaya geçmediğimiz sürece bu tehditlerle sürekli baş başa kalmaya devam edeceğiz.
Teknolojiyi yani sen ulusal bir sosyal medya mecrası mı olmalı diyorsun?
Kendi yazılımımız olmalı. Kendi browserımızı daha doğrusu yazmalıyız. Kendi sosyal medya mecralarımız olmalı. Biz onlar üzerinden yürümeliyiz. Bakın bu konuda yerli İHA'lar ve SİHA'lar savunma sanayi alanında %20'den %65'e, %75'e çıkarttılar yerli üretim konusunda. Ve mesela Aselsan %100 yerli üretimle bu konuda 100 akımız olan firmalar. Bu arada Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün hocama da buradan sevgi ve saygılarımı göndermek istiyorum. Hakikaten çok güzel işler yapıyorlar. Bu çalışmaları dijital anlamda da mutlaka yapmamız, bunları yerine oturtmamız lazım. Milli güvenlik anlamında çok ciddi, yoksa güvenlik açıklarımız çıkacak. Milli güvenlikten kişisel güvenliğe gelelim. Sosyal medyada bir kere her gördüğümüze inanmayacağız, güvenmeyeceğiz. En hızlı iletişim mecrası olması itibariyle dezenformasyona en fazla açık alanlardır sosyal medya mecraları. Bir kere her gördüğümüz olaya inanmayacağız bir de her gördüğümüz insana da inanmayacağız. Her gördüğümüz erkek erkek olmayabilir, her gördüğümüz kadın kadın olmayabilir, her gördüğümüz çocuk çocuk olmayabilir. Çok fazla sahte hesaplar var. 50-55 yaşlarında bir tane abuk subuk adam tutup kendine birkaç çocuk resmi indirip kendine bir çocuk profili oluşturup o çocuk profili üzerinden diğer çocuklarla iletişime geçip pedofili yapabilir.
Evet, yani çocuğu korumak çok fazla bile ayrı.
Tabii yani çocukları mutlaka korumamız lazım. Sosyal medyada her gördüğümüze inanmayacağız. Bir kadınla yazıştığımızı zannediyor olabiliriz. Bu aslında bir kadın çıkmayabilir. Abuk sabuk bir şeylerle karşılaşabiliriz.
Bıyıklı bir kadın çıkmasın şimdi.
Bir kadın ne bileyim ben 20-25 yaşlarında gayet böyle yakışıklı, şık bir subayla yazıştığını zannediyor olabilir. Ama 50-55 yaşlarında sapık bir adamla yazışıyor olabilir. Sonunda bunun şantaj olur, hırsızlık olur, her türlü suistimal olur. İnsan kötü yola düşer.
Ümit bir dakika dur. Vallahi içimi kararttın Ümit. Ben bir şarkı çalayım Ümit. Ter bastı bana Ümit. Ümit bir şarkı çalacağım sonra devam edeceğim seninle. Başka bir şey.
Dokunmak istiyorum yine eline. Alışmışım bir kere senin tenine. Aşk değil, sevgi değil, başka bir şey bu. Hiçbir şey koyamam ki bunun yerine.
Oh, sözün gibi, hüzün gibi karma karışık, anlaşılmaz bir şey bu. Yalan mıydı, gerçek miydi? Bir an mıydı, vurdu geçti, unutulmaz bir şey bu.
Dakika 20 saniyemiz var. 20 saniyesini kapanış için bana ver. 1 dakika sana helali hoş olsun. Ne istiyorsan konuş. Tabii kanalı programı önce, bitirtmeden.
Önce sana mı veriyorum süreyi, ben mi alıyorum?
Sen alıyorsun.
Eyvah, buyur. Gitti 20 saniye.
Son 50
zaten.
Saniye.
Peki.
49.
Hızlıca
48,
konu başlıklarından 47, bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada sosyal medya hesaplarınız üzerine üye olmayın. Özellikle alışveriş sitelerinde mutlaka mail adresinizi vererek kendi mailiniz üzerinden üye olsun sevgili Süper. Dinleyicilerimiz. Sosyal medya hesaplarının üzerine üye olmayın. Bu bir. Sadece başlıklarına geçeceğim. Her uygulamayı indirmeyin. Uygulamalar çok ciddi sıkıntı. Şu an hiçbirimiz cep telefonumuzun içinde kimlerin gezindiğini bilmiyoruz. Hı-hı. Cep telefonlarımızda özel mahrem resimlerimizi tutmayalım. Kimlik fotokopi bir yere WhatsApp'tan kimliğimizin resmini çekip göndermişsek onun resmini telefonumuzda saklamayalım. Hı-hı. Cep telefonumuzda banka hesap numarası vesaire gibi özel bilgilerimizi saklamayalım. Çünkü o uygulama indirdiğiniz zaman size soruyor. Bu uygulama fotoğraflarınıza, rehberinize ve konum bilginize erişebilsin mi diyor. Hadi konum bilgisini geçebiliyorsunuz ama fotoğraflar ve rehberinize okeylemezseniz, onaylamazsanız o uygulamayı indiremiyorsunuz.
Düt. Süren bitti. Ümit, ayağına sağlık. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Bize anlattığın faydalı bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Efendim, bir salı gününü daha radyo sahnesi programını bitirdik. Teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak, yapımcımız Deniz Sezer ve mikrofon başında ben Kılıç Çalcıoğlu. Sizlere 2 saat boyunca keyifli vakit geçirdiysek ne mutlu bize. Haftaya tekrar burada buluşmak üzere, görüşmek üzere diyorum. Ve ne dinliyoruz? Yonca Lodi'den Yeter diyoruz. TRT FM.